Ayrım 31.
Sayfa 235. Osmanlı Genelkurmayı ordu komutanlıkları kaldırıldığı için doğrudan Genelkurmaya bağlı durumda kalan 9. Kolordu'yu kurulacak 3. Ordu Müfettişliği emrinde toplamayı kararlaştırır. Dipnot. İstanbul'da 1. Ordu Müfettişliği, 1. 14. ve 25. Kolordular, Konya'da 2. Ordu Müfettişliği, 12. 17. ve 20. Kolordular, Doğu'da 3. Ordu Müfettişliği, 3. 13. ve 15. Kolordular, Türk Ulusal Savaşı'nın ilk parçası sayfa 91, kroki 11. Mustafa Kemal Paşa'nın atanmasının yapıldığı sırada bu müfettişliklerin yeni numaraları daha verilmemişti. Bu yüzden Mustafa Kemal'in atama emrinde 9. Ordu Kıtaları Müfettişliği denilmektedir. Bu ünvan bir süre sonra 3. Ordu Müfettişliği olarak değiştirilecek, İngilizlerin itirazı üzerine 3 müfettişlikte kaldırılacaktır. İlk olarak 2. Ordu Komutanlığı'nın adı 28 Aralık 1918'de Yıldırım Kıtaları Müfettişliği'ne çevrilir ve 2 Şubat 1919'da da Cemal Paşa Mersinli bu müfettişliğe atanır. Dipnot, T. Bıyıklıoğlu, Atatürk Anadolu'da sayfa 46. Fevzi Çakmakpaşa da 14 Mayıs 1919'da 1. Ordu Müfettişliğine getirilecektir. Yeşke, TKS Kronolojisi sayfa 31. Takvimi Vekai No. 3549. İngiliz Yüksek Komiseri Amiral Kaltorp'un bir notası üzerine birinin de doğuya gönderilmesi gerekir ve bu görev için Mustafa Kemal seçilir. Bunun üzerine Genelkurmay 2. Başkanı Kazım Paşa'nın önerisiyle söz konusu tasarının bir parçası daha bu fırsattan yararlanılarak 9. Ordu Müfettişliği geçici adıyla uygulamaya geçirilecektir. Dipnot, Yeşke İngiliz Belgeleri sayfa 108, Sina Akşin İstanbul Hükümetleri sayfa 281, Atatürk'ün Hatıraları sayfa 108, Tevfik Bıyıklıoğlu Atatürk Anadolu'da sayfa 12, C. Erikan Komutan Atatürk sayfa 283. İngiliz Yüksek Komiserliği tercümanı A. Ryan anılarında şöyle yazıyor. 1919 ilkbaharında Türk hükümeti Anadolu'da merkez tarafından kontrolü daha iyi düzenlemek amacıyla birkaç genel müfettişlik kurulmasına karar verdi. Damat Ferit Paşa Nisan 1919'da umumi müfettişlik planı hakkında benimle konuştuğu zaman Mustafa Kemal adı bana hiçbir şey ifade etmemişti. Damat Ferit Mustafa Kemal ile birlikte yemek yediğini, bağlılığı hususunda ondan tatmin edici güvence aldığını söyleyerek bana yeniden emniyet verdi. The Last of Dragomans sayfa 131'den aktaranlar Ş. Turan Türk Devrim Tarihi 1. Yıl sayfa 156, Yeşke İngiliz Belgeleri sayfa 108. Bugünlerde Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa halka nasihat vermek için Trakya'ya gönderilen bir kurulda bulunduğu için görevi başında değildir. H. Bayur Hayatı ve Eserleri sayfa 293. Mustafa Kemal bu görevi kabul etmeseydi yerine başkası gönderilecekti. Çünkü notada değinilen sorunları çözmek ileride açıklanacağı üzere saray ve hükümet içinde büyük önem taşıyordu. 6.3.2 Mustafa Kemal'i bu göreve Vahidettin seçmiş. Padişah bu plan gereğince Mustafa Kemal'i iç asayişin düzeltilmesi gibi göstermelik bir amaçla ordu müfettişi sıfatıyla göndermeye karar verdi. Kamısıroğlu Hilafet sayfa 154. Mustafa Kemal Paşa'yı bu harekete memur eden insan Sultan Vahidettin'dir. Bu durum bir türlü yazılamıyordu. Halbuki gerek 1. Büyük Millet Meclisi'nde ve gerekse Erzurum Kongresi'nde bu hususta pek çok tartışmalar olmuştur. Kamısıroğlu Sarıklı Mücahitler sayfa 48. Dipnot, bu husus Erzurum Kongresi'nde de TBMM'de de pek çok değil bir kere bile tartışılmamıştır. Mısıroğlu yine hayalini çalıştırmış. Bu cümleden olarak yaverlerinden Mustafa Kemal Paşa'yı geniş yetki ve imkanlarla donatarak Anadolu'ya gönderdi. İşte yakın tarihimizde ve milli mücadele adı verilen Türk-Yunan muharebesi ve onun sonucu olan zaferin gerçekleşmesini sağlayan hareketlerin ilki ve en önemlisi budur. Dipnot, demek ki Doğu, Güney ve Kuzey Anadolu'da hiçbir sorun ve çatışma yokmuş. Sevr söz konusu değilmiş, tek sorun Yunan ordusuymuş. Bu 06 bilgiyle Kurtuluş Savaşı değerlendirilebilir mi? Bu da Sultan Vahidettin'in eseridir. Kamısıroğlu Osmanoğullarının dramı sayfa 79. Vahidettin'in Mustafa Kemal'i Anadolu'ya gönderen ve üstün yetkiler vererek işini kolaylaştıran, hatta ifa ettiği vazifeyi sağlayan insan olduğunu vicdan rahatı içinde şehadet edebiliriz. Ve Vakkasoğlu Son Bozgun 1. Yıl sayfa 147. Mustafa Kemal Paşa'ya güvenerek Anadolu'nun kurtuluşu için Samsun'a gönderme fikri tamamen Halife Sultan Vahidettin'e aittir. H.H. Ceylan Büyük Oyun 1. Yıl sayfa 24. Bu konudaki tanıkları dinleyelim. Birinci tanık Radi Azmi Yeğen. Dipnot, Radi Azmi Yeğen mütareke dönemi polislerindendir. Bir ara Üsküdar Belediye Dairesi Müdürlüğü de yapmıştır. 150'liklerden olmadığı halde Türkiye'yi terk eden saltanatçılardan biridir. Sabahattin Selek Anadolu İhtilali sayfa 211. 1930 yılı gazeteleri Ağrı isyanını düzenlediği ileri sürülen Kürt-Ermeni ortak örgütü Hoybu'nun ileri gelenleri arasında bulunduğunu açıklamışlardır. Mete Tuncay, Türkiye Cumhuriyeti'nde Tek Parti sayfa 242-243. Radi Azmi Yeğen'in Sabahattin Selek'e verdiği bilgiye göre San Remo'da sabık sultan kendisine demiş ki, Samsun'a bir müfettiş gönderileceğini öğrenince Yaveranım'dan yani yaverlerimden Erkan-ı Harp Mir Livası yani Kurmay Tuğ General, Tüm General, Mustafa Kemal Paşa'yı da namzetler, adaylar meyanında nazarı itibare alınız. Yani bunların arasında dikkate alınız diye ikaz eyledim, yani uyardım. Sabahattin Selek Anadolu İhtilali sayfa 212. 1. Mustafa Kemal Paşa'ya verilen görev öyle işgalcilerin gözünü boyamak için ortaya atılmış, Vahidettin'in planı gereği uydurulmuş bir görev değil. Böyle bir görevi ve bu görevi yürütecek birine gerçekten ihtiyaç var. Bu yüzden uygun biri aranıyor. 2. Anıya göre ilk akla gelen Mustafa Kemal değil, padişah ilgililere onu da hatırlatıyor. Üstelik Vahidettin'in de bir ısrarı yok, sadece uyarıda bulunmuş. Kısacası tanığın anlattıkları Vahidettincilerin bu konudaki iddiasını doğrulamıyor. İkinci tanık Fevzi Çakmak'ın eşi Fitnat Çakmak. Fevzi Çakmak'ın 24. ölüm yıl dönümü dolayısıyla emekli deniz albayı Yavuz Senemoğlu Tercüman Gazetesi'ne yazdığı bir yazıda Fitnat Hanım'dan dinlediği bir anıyı anlatmış. Anı şu: Fitnat demiş Mareşal, öyle bir şey biliyorum ki ortaya çıkıp söylememe bugünkü tutumumuz ve davranışlarımız uygun değil. Mecburum bu sırrı kendimle beraber mezara götürmeye. Mütareke senesinde bir cuma selamlığından sonra Sultan Vahidettin beni huzuruna kabul etti. Paşa dedi, durumu görüyorsunuz. Bu işler ancak Anadolu'da teşkilatlanarak kurtarılabilir. Bana Anadolu'da teşkilat kurarak memleketi şu karanlık durumdan kurtarabilecek paşaların bir listesini yapıp getirin. Ertesi cuma yine selamlıktan sonra huzura girip hazırladığım listeyi verdim. Dikkatle okuduktan sonra bir müddet sustu. Sonra yarı kapalı gözleriyle ağır ağır tane tane konuşmaya başladı. Paşa, Mustafa Kemal Paşa hırsız mıdır? Haşa, hayır padişahım. Bir namussuzluğu, ahlaksızlığı var mıdır? Haşa padişahım. Beceriksiz ve kabiliyetsiz midir? Hayır efendimiz, o hepimizden bilgili, kabiliyetli ve dinamiktir. O halde niçin bu listeye onun adını yazmadınız? Hiç düşünmeden cevap verdim. Padişahım, Mustafa Kemal Paşa yenilik, bilhassa öteden biri cumhuriyet taraftarıdır. Padişah elindeki kağıdı atar gibi masanın üzerine bıraktı. Ayağa kalkıp pencereye döndü. Limanda demirli İtilaf devletleri, İngiliz, Fransız, İtalyan, Yunan gemilerini göstererek ''Paşa, paşa, bu gemileri görmek kanıma dokunuyor. Bu memleket kurtulsun da isterse cumhuriyet olsun. Kendisine selamımla birlikte tebliğ ediniz. Haftaya cuma günü Mustafa Kemal Paşa'yı göreceğim. Tercüman Gazetesi 10 Nisan 1976. Dipnot, anının doğru olduğuna inanan Vahidettin'in bu sözüne de inanmak zorunda. Bir gün biri Vahidettin'in cumhuriyet rejimine karşı olmadığını, hatta Mustafa Kemal'i Anadolu'ya cumhuriyeti ilan etsin diye gönderdiğini ileri sürerse ve kanıt diye bu zavallı anıyı gösterse inanacak mıyız yani? Anı burada bitiyor. Yani Fevzi Çakmak hem bu sırrı kendisiyle birlikte mezara götürmeye mecbur olduğunu söylüyor, hem de gürül gürül eşini anlatıyor. Eşi de bu büyük sırrı Senemoğlu'nun yazdığına göre ziyaretine gelmiş olan bu bayram misafirinin, yazarın, tarihe meraklı olduğunu öğrenince kelimesi kelimesine aktarıyor. Tarihe meraklı yazar hayret ve dehşete düşmesine rağmen not almıyor. Çünkü bu bilginin bir gün kendisine lazım olacağını düşünemiyor. Nedense Fitnat Hanım'ın ölümünü bekliyor ve nihayet 1976 yılında açıklamaya karar veriyor. Ne laflar! V. Vakkasoğlu ile H. Hüseyin Ceylan da bu anıyı ciddi bir kanıt diye aktarıyorlar. Son Bozgun 1. Cilt sayfa 134, Büyük Oyun 1. Cilt sayfa 26. Dipnot, Necip Fazıl Kısaküre'nin Vahidüddin kitabına baksalardı bu uydurmasyon anının kaynağını bulurlardı. Fevzi Çakmak'ın ölümünden 28 yıl sonra yazılan bu kitapta da şairane katkılar var ya, neyse. Necip Fazıl Kısaküre'nin yazısını özet olarak aktarıyorum. Mareşal benim Fransa'da tahsil arkadaşım merhum Buran Toprağ'ın kayınbabasıdır. Bizzat Mareşal'dan dinlediğim hayati bir noktayı açıklayayım. Vahidettin benden genç kumandanların listesini istedi, yazıp verdim. Her kumandanın karakterini de isminin yanına not ettim. Listenin başında da Mustafa Kemal vardı. Mareşal Fevzi Çakmak padişaha verdiği listede Mustafa Kemal Paşa'yı fevkalade becerikli, kabiliyetli, hamleci, teşebbüs ruhuna malik fakat son derece ihtiraslı ve yüksek emelli bir insan olarak göstermiştir. Sayfa 145. Üçüncü tanık Çankaya Köşkü'nde garson olarak çalışan Cemal Granda. Dipnot: Cemal Çelebi Granda'nın anıları Atatürk'ün uşağının gizli defteri adıyla Turhan Gürkan tarafından hazırlanmış ve 1971 yılında yayımlanmıştır. Fer Yayınları İstanbul. C. Granda'ya mal edilmiştir. Ama Necip Fazıl Kısaküre'ye söyledikleri bu anılarda yer almıyor. Buna rağmen Abdurrahman Dilipak sadece Necip Fazıl Kısaküre'nin Vahidüddin adlı kitabında yer alan bu ifadenin Cemal Granada'nın hatıralarında olduğunu yazıyor. Cumhuriyete giden yol sayfa 166. Ah bir tek şeyi doğru dürüst yazsalar ne olur? Bu tanığı Necip Fazıl Kısakürek ileri sürüyor. Üstadı dinleyelim. Gazetemden evime bir telefon mesajı geldi. Bir zat sizi görmek istiyor ve gayet mühim bir ifşada bulunacağını söylüyor. Şu anda burada. Bu gibi müracaatlara muvazeneli ve muvazenesiz, ciddi ve hafif soyundan alışmış ve onlardan kanıksamış olduğum için sordum. Kimmiş, mevzu neymiş? Hiçbir şey söylemiyor, ancak sizinle konuşabilirmiş. Verin telefonu. Telefonda itimat edici bir ton. Tefrikanızla alakalı olarak size vereceğim bir vesika, yani belge var. Bunu ne burada telefonda söyleyebilirim ne de başkasına emanet edebilirim. Sizinle karşılaşmam lazım. Ses tonundan aldığım itimat duygusundan mıdır, o anda içime doğan histen midir nedir meçhul şahsa, öyleyse evime gelin görüşelim dedim ve adresimi verdim. Beyaz saçlı, esmer, 60 yaşlarında kadar görünen, gayet terbiyeli bir tavır sahibi bir insan. Hal ve kıyafetine göre ancak okur yazar halk tabakasından biri hissini veriyor. Fakat muntazam konuşuyor ve kulaktan kapma bir kültürcük taşıdığını belirtiyor. Hemen söze başladı. Vahidüddin tefrikanızı dikkatle okuyorum. Orada iddia ettiğiniz bir şey var. Mustafa Kemal Paşa'yı Anadolu'ya milli mücadeleyi açma vazifesiyle Sultan Vahidüddin'in gönderdiği. Ben bu hakikati bizzat Atatürk'ün ağzından umumi katibine söylerken işitmiş olan insanım. Allah var. Allah ve tarih huzurunda bu hakikate şahitlik etmek isterim. Cemal Granda duyduğunu anlatır. Söylediklerini Necip Fazıl Kısakürek'in oğlu el yazısıyla yazar. Cemal Granda da imzalar. Necip Fazıl Kısakürek'in Vahidüddin adlı kitabının 205. sayfasında bu ifadenin fotokopisi var. Granda'nın konuyla ilgili ifadesi fotokopiye göre şöyle. 1928-29 senelerindeydi. Kazım Karabekir Paşa bazı neşriyat yapıyor ve bunlarda İstiklal Mücadelesi'ni sadece kendisi ve Mustafa Kemal Paşa tarafından kazanılmış olduğunu iddia ederek başka hiç kimseye hisse vermiyordu. Atatürk bu iddialara fevkalade üfkeleniyordu. Bir gün huzurunda umumi katip Tevfik Bıyıklıoğlu Bey bulunurken kahve götürmek vesilesiyle oturdukları salona girdiğim zaman şu sahneye şahit oldum. Atatürk Tevfik Bey'e diyordu ki, bunlar ne gülünç iddialardır. Vatanı Kazım Karabekir Paşa ile ben kurtarmışım. Hiç böyle şey olur mu? Böyle iddia sahiplerini akıl doktorlarına muayene ettirmek lazım. Koca bir vatan nasıl olur da sadece iki kişi tarafından kurtarılabilir? İşin hakikatini istersen beni bu işe memur ederek Anadolu'ya Vahidettin gönderdi. Beni bulup gönderdiğine göre asıl kurtarıcının Vahidettin olması lazım gelir. Allah'ın bildiği bu hakikati tarihe ve Türk milli vicdanına arz etmeyi mukaddes bir vazife bilirim. Bu mevzudaki bütün iddialarınız aynen doğrudur. 12 Ağustos 1967 ya da 1968 iyi okunmuyor. İmza Cemal, Vahidüddin sayfa 205 ve ona dayanarak GRYT Ansiklopedisi 1. sayfa 171. Dipnot: Türk milli vicdanını arz etmek ifadesi C. Granda'nın değil Necip Fazıl Kısakürek'in. Çünkü üstad bu deyişi Vahidüddin adlı kitabında kendi amacını açıklamak için sık sık kullanıyor. Mesela sayfa 150 ve benzerlerinde. Granda'nın ifadesine başka etkileri de olmuş mudur, ne kadar olmuştur kestirmesi güç. H.H. Ceylan da C. Granda'nın ifadesini kullanıyor ama değiştirerek. H.H. Ceylan'a göre C. Granda Necip Fazıl Kısakürek'e o sahneyi meğerse şöyle anlatmışmış. Paşa yanındaki silah arkadaşlarının beceriksizliğine çok kızmıştı. İşte o kızgın anın birinde haykırdı. Beni milli mücadeleyi başlatmak üzere bunca paşa arasından seçip Anadolu'ya vatanı kurtarmak adına gönderen Sultan Vahidettin'dir. Eğer bu vatanı kurtaran birini aramak gerekirse Vahdettin'i göstermek gerekir. Büyük Oyun 1. cilt sayfa 47. H.H. Ceylan'ın saptırıp uydurması bu kadarla bitmiyor. Ayrıca diyor ki, C. Grand'a Atatürk Ordu Müfettişliği'nin İngilizleri kandırmak adına bir bahane, asıl hedefin ise vatanı kurtarmak olduğunu yine Atatürk'ün diliyle o meşhur Çankaya sofralarından nakleder. Adı geçen eser sayfa 47-48. C. Grand'ın Necip Fazıl Kısaküre'ye böyle bir şey söylemediğini gördük. Daha sonra yayımlanan anılarında da böyle bir şey yok. H.H. Ceylan apaçık uyduruyor. Kazım Karabekir'in tartışmaya yol açan mektupları 1928-29'da değil, 1933'te Milliyet Gazetesi'ne çıkan bir dizi yazı dolayısıyla yayımlanmıştır. O tarihte Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri de Tevfik Bıyıklıoğlu değil, Hasan Rıza Soyak'tır. Dipnot, H.R. Soyak, Atatürk'ten Hatıralar, 1. Cilt Önsöz Dipnot. Mustafa Kemal'in böyle iddia sahiplerinin akıl doktorlarına muayene ettirmek lazım cümlesinin aslı da şöyledir. Bu mektubu yazan üzerinde akıl doktorlarının dikkat nazarını celbederim. Tek cümlelik bir cevap olarak Mayıs 1933'te Milliyet Gazetesi'ne yayımlanmıştır. Uğur Mumcu Kazım Karabekir anlatıyor sayfa 27. Cemal Granda tarihi tanıkları ve Mustafa Kemal'in sözünü yanlış hatırlıyor ama kahve verirken kulak misafiri olduğu konuşmayı tek kelimesini bile unutmadan ve kendi ifadesine göre tam 40 yıl sonra hatırlayıp aktarıyor. Bununla da kalmıyor. 1918'den beri geçen bütün olayların iç yüzünü biliyormuş gibi bu mevzudaki bütün iddialarınız aynen doğrudur diye de güvence veriyor. Sanki tanık değil bütün olayların kahramanı. Geçiniz. Dördüncü tanık Erzurum Kongresi'ne Sivas delegesi olarak katılan Fazlullah Moran. Vehbi Cem Aşkun, Sivas Kongresi adlı kitabında Fazlullah Moran'ın Erzurum Kongresi hakkındaki anılarına da yer vermektedir. Fazlullah Hoca'nın anılarının konumuzla ilgili kısmını aktarıyorum. Cuma tatilinden bil istifade yani yararlanarak arkadaşım Ziya Bey ile Gazi Paşa'yı ziyarete gittik. Fazlı Moran anılarını 1945'te anlatmaktadır. Bize İstanbul'un müttefik devletlerin işgali askeriyesi altında bulunduğunu ve padişahın adeta esir olduğunu ve onlar orada bulundukça iradesi nafiz yani geçerli olmadığından buna nihayet vermek üzere kendisini gizlice davet ederek bu hizmeti ifa etmek için Anadolu'ya gönderildiğini ve padişahın iki elini açarak aman oğlum milletimin yüksek sesini işitmeliyim dediğini yana yakıla anlattı. Sayfa 73. Vehbi Cem Aşkun 1919'da bu memleket kültürüne 30 sene vakfı nefs etmiş yani kendini vermiş bir bilgindi. Sayfa 59 dediğine göre Fazlı Efendi o sırada yaklaşık 58 yaşında. Anılarını anlattığı zaman yaşının 84 olduğu anlaşılıyor. 1. Herhalde ilerlemiş yaşı ve yorgun zihni yüzünden Erzurum Kongresi hakkında verdiği bilgiler birkaç basit ayrıntı dışında bütünüyle yanlış. Bir örnek olarak Erzurum Kongresi'nin ilk 3 günü hakkında verdiği bilgileri sunuyorum. Erzurum mümessillerinden Kadı Raif Efendi kürsüye çıkarak "Efendiler kongreyi açıyorum" dedi. Bunu müteakip yani bunun üzerine Trabzonlulardan birisi de "Biz İttihatçıların riyasete yani başkanlığa geçmelerini istemiyoruz. İn aşağı" hitabıyla karşılanan Hoca Raif Efendi kürsüden indi. O gün daha başka kimse kürsüye çıkmadığı için dağıldık. Ertesi günde diğer biri kürsüye gelerek "Muhterem beyler kongre açıldı" dedi. Bunu tanıyanlardan biri "Bizim itilafçılarla, Hürriyet ve İtilaf Partililerle alakamız yoktur, sen de aşağı buyur" dediler. O gün de öyle geçti. Ben kendi kendime düşündüm. Burada içtima eden zevaatın yani toplanan kimselerin herhalde ya İttihatçı ya İtilafçı, Hürriyet ve İtilaf Partili olması muhakkaktır. Bir taraf yani tarafsız kimsenin bulunmaması icap eder. Kıymetli günlerimizin bu surette heder olmasına yani boşa gitmesine çok canım sıkılıyordu. Üçüncü gün oldu. Yine herkes yerli yerinde oturuyordu. Kürsüye çıkan kimse olmadı. Ben hiç olmasa bir gün kazanmak ve diğer boş geçen günler gibi bugünü de kaybetmemek ümidiyle kürsüye çıkmayı bir, diğer arkadaşım gibi hakarete maruz kalarak kürsüden inmeyi iki, ayıp telakki ederek oturduğum yerden ayağa kalktım ve "Muhterem beyler, aziz arkadaşlara" hitabıyla söze başlayarak dedim ki, sayfa 66. Şu hale bakın, o kadar ümit bağlanan ve heyecanla toplanan kongrede her kürsüye çıkan aşağı indiriliyor. İki gün böyle oturularak geçiyor, Erzurum Kongresi bir türlü açılamıyor, bereket versin ki üçüncü gün Fazlı Hoca konuşuyor da üyeler görevlerini ve kapıya dayanmış tehlikeyi hatırlıyor. Hocanın önerisi üzerine de Mustafa Kemal Paşa'yı seçim filan yapmadan başkanlık kürsüsüne davet ediyorlar. Kongrede çalışmaya başlıyor. GRYT ansiklopedisi de bu saçmalamanın tamamına delegeler kürsüye kim çıksa hemen aşağı indiriyorlardı gibi bir başlık altında ciddi ciddi yer vermiş. 1. sayfa 215. 2. Ve Cem Aşkun bir yandan Fazlı Hoca'nın yaşlılık uydurmalarını aktarıyor, bir yandan da şu nazik notlara yer veriyor. Herhalde rahmetli Hoca Fazlullah moral hafızasında bu işi bu mesele ile ilgili olmayan başka bir tartışma ile karıştırmış olacak. Sayfa 66. Sayın hocamız mutlaka hafızalarındaki başka bir olayla bunu karıştırmış olacaklar. Sayfa 68. Yanlış aksettirilmiş. Sayfa 71. Başka bir şey eklemek istemiyorum. Dipnot. Erzurum Kongresi ile ilgili bazı kaynaklar. Cevat Dursunoğlu, Milli Mücadele'de Erzurum sayfa 107. M. Müfit Kansu, Erzurum'dan ölümüne kadar Atatürk'le beraber. 1. sayfa 77. Rauf Orbay'ın hatıraları, yakın tarihimiz 3. sayfa 52. S. Baykal, Erzurum Kongresi ile ilgili belgeler. H. Mutluçağ, Erzurum Kongresi'nin tutanak ve kararları. BTT'de 2.1972. Doktor M. F. Kırzıoğlu, Erzurum Kongresi'nden sağ kalan 5 mümessil, sayfa 53. Türk Kültürü sayı 85, 1969. M. Goloğlu, Erzurum Kongresi, sayfa 77. K. Mısıroğlu, 5. tanık olarak Kazım Karabekir Paşa'yı gösteriyor. Sultan Vahidettin, Kazım Karabekir Paşa'yı huzuruna kabul edip de bütün ümitlerin genç paşalarda olduğunu söyledikten sonra, Anadolu'ya daha kimlerin gönderilmesini tavsiye edebileceğini sormuş, Kazım Karabekir Paşa Mustafa Kemal Paşa'nın adını söyleyince bunu memnuniyetle kabul etmiş. Dipnot, bu yanlış bilginin kaynağı N. Atsız'ın Türk Ülgüsü adlı kitabıdır. Sayfa 86. Zaten kendi yaveri olan Mustafa Kemal Paşa'ya büyük güveni olduğu için onu huzuruna davetle konuşmuş ve Anadolu'ya giderek teşkilat yapması için 40 bin altın vermiştir. Osmanoğullarının dramı, sayfa 88. Kazım Karabekir Paşa padişahla iki kere, 6 Aralık 1918 ve 11 Nisan 1919'da görüşmüş ve bu dönemle ilgili iki kitabında da bu konuda bilgi vermiştir. Ne Vahidettin'in kendisine Anadolu'ya daha kimlerin gönderilmesini tavsiye edebileceğini sorduğunu yazıyor, ne de kendisinin Mustafa Kemal'in adını verdiğini. Kazım Karabekir İstiklal Harbimiz, sayfa 9, İstiklal Harbimizin esasları, sayfa 33-34. Dipnot. Emre Yayın Evi'nin Cehennem Değirmeni adıyla yayımladığı Rauf Orbay'ın anılarının 231. sayfasında yayıncının şöyle bir dipnotu var. Kazım Karabekir Paşa yayın evimizce daha önce yayımlanmış olan Paşaların Hesaplaşması adlı eserinde Mustafa Kemal'in padişahtan alınan yazılı belge ve ordu müfettişi olarak saray tarafından Anadolu'ya gönderildiğini belirtmektedir. Özensizlik ve Osmanlıca bilmemekten doğan binlerce dizgi yanlışıyla dolu bu talihsiz kitabı bir kere daha dikkatle taradım. Kazım Karabekir'in böyle bir açıklaması yok. Bu nasıl not? Mısıroğlu yine masal yazıyor. Para konusu ayrıca ele alınacak. 6. tanık olarak yazar Fani Rıfkı Atay'ı ileri sürüyorlar.